Ayrım 33, İkon, Frederick Forsyth, sayfa 361. Doktor Probin heyecanlı küçük bir okul çocuğu gibiydi. Sir Nigel Irwin'i gururla bir duvara iğnelenmiş 90x90 santim ölçüsünde bir krokinin başına götürdü. Bunun kendi eseri olduğu belliydi. "Ne düşünüyorsunuz?" diye sordu. Sir Nigel krokiye bir şey anlamadan bakıyordu. Krokide dikey ve yatay çizgilerde birbirine bağlı adlar, düzinelerce ad vardı. Sir Nigel, "Moğolistan metrosu." "Tabii çevirisiz olarak," diye işi şakaya vurdu. Probin kıkırdadı. "Hiç fena değil. Dört Avrupa hanedanının, Danimarka, Yunan, İngiliz ve Rus hanedanlarının girift olmuş bölümlerine bakıyorsunuz. İçlerinden ikisi hala var. Biri tahtını kaybetti, biri de tükenmiş bulunuyor." "Irwin, ne olur izah edin," diye rica etti. Doktor Probin kırmızı, mavi ve siyah renklerdeki işaret kalemlerini eline aldı. "Tepeden başlayalım," dedi. "Danimarkalılardan. Anahtar onlar."
"Niçin Danimarkalılar?"
"Size gerçek bir öykü anlatayım Sir Nigel. 160 yıl önce çok sayıda çocuğu olan bir Danimarka kralı vardı.
İşte buradalar."
Uzman krokinin tepesine parmağını bastırdı. Orada Danimarka kralının adı yazılıydı. Onun adının altında da yatay bir çizgi üstünde çocuklarının adları yer alıyordu. Doktor Probin devam etti. "Büyük oğul veliaht oldu. Zamanı gelince de babasının yerine geçti. Bizi daha fazla ilgilendirmiyor. Ama kardeşlerin en küçüğü..."
"Prens William, Yunanistan kralı 1. George olmaya davet edildi. Önceki gelişimde söz etmiştiniz."
"Mükemmel," dedi Probin, "harika bir bellek. Evet, prensimiz vakit kaybetmeden Atina'yı boyluyor ve Yunanistan kralı oluyor. Ondan sonra ne yapıyor? Rus Grand Düşesi Olga ile evleniyor. Çocukları Nikola Yunan prensi olarak doğuyor ama köken olarak yarı Danimarkalı yarı Rus. Yani bir Romanov. Şimdi bekar olan Prens Nikola'yı bırakalım." Probin Nikola'yı Yunanistan'ın rengi olan maviyle işaretledi ve yine tepedeki Danimarkalılara döndü. "Yaşlı kralın kızları da vardı. İkisi iyi evlilikler yaptılar. Dagmar Moskova'ya giderek Rus imparatoriçesi oldu. Adını Maria olarak değiştirdi. Ortodoks mezhebine geçti ve Rusya çarı 2. Nikola'yı doğurdu.
O da bütün ailesiyle birlikte Yekaterinburg'da katledildi."
"Aynen öyle. Ama şimdi ötekine bakalım. Danimarka prensesi Alexandra buraya gelerek sonradan 7. Edward olacak prensimizle evlendi. Onların çocuğu da 5. George olacaktı. Şimdi görüyor musunuz?"
"Demek Çar Nikola ile Kral George kuzendiler."
"Doğru. Anneleri kardeşti. Demek ki 1. Dünya Savaşı sırasında Rus Çarı ile İngiltere Kralı kardeş çocuğuydular. Kral George Çar'dan kuzen Niki diye söz ettiği zaman haksız olmuyordu."
"Ama bu da 1917'de bitti."
"Bitti ama şimdi ailenin İngiltere kolunu görelim." Doktor Probin uzanıp Kral Edward ile Kraliçe Alexandra'nın adlarının etrafında birer kırmızı daire çizdi. Kırmızı kalemi bir kuşak kaydırarak bu kez Kral 5. George'un etrafını kırmızıyla çevirdi. "Onun 5 oğlu vardı. John çocukken öldü, öbürleri büyüdüler. İşte buradalar. David, Albert, Henry ve George. Biz bunların sonuncusu olan Prens George ile ilgileniyoruz." Kırmızı kalem 5. George'dan sonra aşağı kayarak 4. oğlunun Windsor Prensi George'un etrafını çevirdi. Doktor Probin devam etti. "Prens George 2. Dünya Savaşı sırasında bir uçak kazasında öldü ama 2 oğlu vardı. İkisi de bugün hayattalar. İşte buradalar. Ama biz yine ikisinden daha genç olanının üzerinde duracağız." Kırmızı kalem 2. İngiliz Prensi'nin adının etrafını çevirdi. Doktor Probin, "Şimdi çizgi boyunca geriye dönelim," dedi. "Babası Prens George'du, büyük babası Kral George'du ama büyük ninesi Çar'ın annesinin kız kardeşiydi. İki Danimarkalı prens Dagmar ve Alexandra. Prens evlilik yoluyla Romanov hanedanına akraba."
"Sir Nigel, dedi, "uzun zamanlar önce."
"Dahası var, şunlara bakın." Probin masanın üstüne 2 fotoğraf fırlattı. 2 sakallı somurtkan adam dosdoğru kameranın içine bakıyorlardı.
"Ne düşünüyorsunuz?"
"Kardeş olabilirler."
"Ama değiller. Aralarında 80 yıllık bir zaman dilimi var. Şu ölen Çar 2. Nikola, öbürü ise hayatta olan İngiliz prensi. Şu yüzlere bakın Sir Nigel. Karakteristik İngiliz yüzleri değiller.
Zaten Çar yarı Rus, yarı Danimarkalıydı. Karakteristik Rus yüzleri de yok. Onlarınkisi birer Danimarkalı yüzü. O iki Danimarkalı kız kardeşler, onlara miras kalan Danimarka kanı kendini belli ediyor.
Demek öyle. Aralarında evlilik yoluyla akrabalık var.
Daha bitmedi. Prens Nikola'yı hatırladınız mı?
Yarı Danimarkalı, yarı Rus olan Yunan prensiydi, değil mi?
Ta kendisi. Çar Nikola'nın bir kuzini vardı, Grand Duchess Elena. Ne mi yaptı? Atina'ya koşup Nikola'yla evlendi. Damat Nikola'nın yarım kan Romanov olmasına karşılık Elena %100 Romanov. Çocukları 4'te 3 Rus ve bir Romanov olacaktı. Prenses Maria'dan söz ediyoruz.
Prenses Maria da İngiltere'ye gelip
Windsor Prensi George'la evlendi. Demek oluyor ki ikisi de hayatta olan o iki adam, yani oğullar 8'de 3 Romanov oluyorlar. Günümüzde bundan daha safkan Romanov bulamazsınız. Bu doğrudan bir iddia sahibi olacaklar demek değil. Arada çok fazla kadın var. Paulin yasası ise kadınları yasaklıyor. Fakat baba soyu yoluyla evlilik bağlantısı, anne soyu yoluyla da kan bağlantısı inkar edilemez.
Bu durum her iki kardeş için de geçerli, değil mi?
Evet, bir şey daha var. Anneleri Maria her iki doğum sırasında Ortodoks Kilisesi'nin bir üyesiydi. Ortodoks hiyerarşisi tarafından kabul edilmek için çok önemli bir şart bu. Bu nitelikleri olanlarsa çok değil.
Aynı nitelik her iki kardeşte de mi var?
Evet, tabii. Ve ikisi de İngiliz ordusunda hizmet görüp binbaşılığa kadar yükselmişler.
Öyleyse büyük oğlun niçin üstünde durmuyoruz?
Yaştan söz etmiştiniz Sir Nigel. Büyük kardeş 64 yaşında, yani sınırı aşmış. Küçüğü ise bu yıl 57. yaşını doldurdu. Bu istediğinizden de âlâ. Saltanat süren bir aileden doğmuş bir prens, kraliçenin kuzeni, bir tek evlilik yapmış, 20 yaşında bir oğul sahibi. Bu oğul Avusturyalı bir kontesle evli. Bütün bu törenlere alışık, hâlâ dinç ve güçlü, eski bir asker. Ancak harika olan bir şey daha var. Adamımız haber alma örgütündeydi. Rusça kurslarına devam etmiş ve Rusçayı ana dili gibi konuşuyor.
Çok renkli krokisinden uzaklaşırken Doktor Proby'nin gözlerinin içi gülüyordu. Sir Nigel fotoğraftaki yüze baka kalmıştı. Nerede yaşıyor diye sordu.
Hafta içinde burada, Londra'da kalıyor. Hafta sonlarında ise kent dışındaki köşkünde. Derbrett'te adresini bulabilirsiniz.
Sir Nigel, onunla konuşsam iyi olur belki diye düşündü. Son bir soru daha, Doktor Probin dedi. Bu niteliklerin tümünü onunla paylaşan başka biri var mı acaba?
Bu gezegende kesinlikle yok.
Randevuyu elde eden Sir Nigel Irwin o hafta sonu iki prensten daha genç olanını kent dışındaki köşkünde görmek için Batı İngiltere'ye gitti. Büyük bir nezaketle kabul edildi ve dikkatle dinlendi. Prens sonunda onu arabasına kadar geçirdi.
Söylediklerinizin yarısı bile doğru olsa inanılır gibi değil Sir Nigel dedi. Rusya'daki olayları tabii ki medyadan izledim. Ama bu çok etraflı düşünmem, aileme danışmam ve hiç kuşkusuz Majeste Kraliçe ile özel bir görüşme isteminde bulunmam lazım.
Konuştuklarımız hiçbir zaman olmayabilir efendim. Bir halk oylaması yapılmayabilir ya da halkın yanıtı umduğumuzun tam tersi olabilir.
O zaman o güne kadar beklememiz gerek. Size iyi yolculuklar Sir Nigel.
Rusya'nın eski tarz en mükemmel lokantalarından biri Metropol Oteli'nin 3. katındadır. Boyarski Zal veya Boyarların Salonu adını bir zamanlar Çar'ın yanından ayrılmayan, Çar zayıf olduğundaysa onun yerine ülkeyi yöneten aristokratlar grubundan almaktadır. Kubbeli lokantanın duvarları tahta kaplamalıdır. Dekorasyonundaki bezemeler çoktan tarih olmuş bir devri hatıra getirmektedir. Mükemmel şaraplar burada vodkayla yarışmakta, alabalıklar, somon ve mersin balıkları Rusya'nın nehirlerinden, tavşan, geyik ve yaban domuzları Rusya'nın bozkırlarından gelmektedir. General Nikolay Nikolayev hayatta kalan tek akrabası tarafından 12 Aralık akşamı 74. doğum gününü kutlamak için buraya getirilmişti. Yıllar önce Smolensk'in alevler içindeki sokaklarında sırtında taşıdığı küçük kız kardeşi Galina büyüyünce öğretmen olmuş, 1956'da 25 yaşındayken de Andreev adında bir öğretmen arkadaşıyla evlenmişti. Oğulları Misha aynı yılın içinde doğmuştu.
1963'te Galina ile kocası bir araba kazasında ölmüşlerdi. Vodka sarhoşu bir sersemin arabasını doğru onlarınkinin üstüne sürdüğü aptal kazalardan biriydi bu. Albay Nikolayev cenaze töreni için görevli bulunduğu Ozak Doğu Komutanlığından uçakla gelmişti. Ona kız kardeşi tarafından 2 yıl önce yazılmış bir mektup vermişlerdi. Galina, Ivan'la benim başımıza bir şey gelecek olursa küçük Mişa ile ilgilenmeni yalvarırım diye yazmıştı. Nikolayev mezarın yanında henüz 7'sine girmiş ciddi yüzlü küçük bir çocuğun yanında durmuştu. Çocuğun hem annesi hem de babası devlet memuru oldukları için, komünist rejimlerde herkes devlet memurudur, oturdukları apartman dairesi geri alınıp başkalarına verilmişti. O sıralar 37 yaşında olan tank albayının Moskova'da dairesi yoktu. İzinli olarak Moskova'ya döndüğü zamanlar Frunze Subaylar Kulübü'ndeki bekar dairesinde kalıyordu. Kumandan çocuğun geçici olarak yanında kalmasını kabul etti. Cenaze töreninden sonra çocuğu yemek yemeleri için her zamanki lokantasına götürdü. "Seni ben ne yapacağım Mişa?" diye sorduysa da bu soruyu daha çok kendi kendine yöneltmişti. Sonradan çocuğu kendi tek kişilik yatağına yatırdı. Divanın üstüne de kendisi için birkaç çarşaf ve battaniye attı. Duvarın öbür yanında çocuğun en sonunda ağlamaya başladığını duyabiliyordu. Başka şey düşünmek için radyoyu açınca da Kennedy'nin Dallas'ta vurulduğunu öğrendi. 3 kere kahramanlık madalyası almış olmak, bu madalyaları takan adama bir başka etkili kişilik sağlar. Erkek çocuklar ünlü Nakimov Askeri Akademisi'ne normal olarak 10 yaşında alınırlar. Ama bu kez yetkililer bir istisna yapmaya razı oldular. Korkudan titreyen 7 yaşındaki küçücük çocuğa bir okul üniforması giydirdiler. Böylece Mişa Nakimov'a girmiş oldu. Dayısı bundan sonra görevini tamamlamak için ülkenin uzak doğusuna döndü. General Nikolayev bundan sonraki yıllarda elinden geleni yaptı. İzinli olarak memlekete döndüğü zaman yeğenini görmeye gitti. Genelkurmay'a geçince de Moskova'da kendisine bir daire verilmesi üzerine büyümekte olan çocuğu tatillerde burada konuk etme imkanına kavuştu. Mişa Andreev 18 yaşındayken okulundan teğmen rütbesiyle mezun oldu ve çok normal olarak tank subaylığını seçti. 25 yıl sonra Moskova dışında seçme bir tank tümenine kumanda eden 43 yaşında bir tuğ generaldi. İki erkek 8'i birkaç dakika geçe lokantaya girdiler. Ayrılmış olan masaları onları bekliyordu. Baş garson Viktor eski bir tankçıydı, gelenleri görünce hemen koştu.
''Sizi görmek ne kadar güzel general, beni hatırlamazsınız. Ama ben 1968'de Prag'da 131. alayda topçuydum. Masanız ileride, balkona karşı.''
Telaşın nedenini anlamak için bütün başlar onlara doğru çevrilmişti. Amerikalı, İsviçreli ve Japon iş adamları merakla onlara bakıyorlardı. Birkaç Rus müşteri arasında bir fısıltı kulağa geldi. ''Kolya Nikolayev bu.'' Viktor onlara lokantanın ikramı olan ağzına kadar dolu 2 bardak buz gibi Moskovskaya hazırlamıştı. Mişa Andreev hatırlayabildiği biricik baba olan dayısına bardağını kaldırdı.
''Zavaşe, Zdrovye, gelecek 74 yılına.'' ''Saçma, Zavaşe, Zdrovye.''
İki erkek içkiyi bir dikişte yuvarladılar, sonra bir oh çektiler. Boyarski zalda barın yukarısında yemek yiyenlere geleneksel Rus şarkılarıyla serenat yapıldığı bir balkon vardır. O geceki şarkıcılar bir Romanov prensesinin giysilerini giymiş, heykel gibi bir sarışınla zengin bir bariton sesin sahibi olan smokinli bir erkekti. Duo halinde söyledikleri şarkıyı tamamlamaları üzerine erkek şarkıcı tek başına öne çıktı. Balkonun arkasındaki küçük orkestra susmuştu. Zengin bariton ses askerin memlekette bıraktığı kıza aşk şarkısına başladı. Kalinka. Ruslar gevezeliği bırakıp sessizce dinlemeye koyulmuşlardı. Yabancılar da onlar gibi yaptılar. Bariton ses salonu doldurdu. Kalinka, kalinka, kalinka maya. Şarkıcı susunca Ruslar arkasını duvardaki goblenlere çevirmiş olarak oturan ak bıyıklı adama kadeh kaldırmak üzere ayağa fırladılar. Şarkıcı da alkışları öne eğilerek karşıladı. Viktor 6 Japon müşterinin masasının başındaydı. Japonlardan biri İngilizce olarak "Kim ihtiyar adam?" diye sordu. Viktor savaş kahramanı, vatan için büyük savaş diye karşılık verdi. İngilizce konuşan bu sözleri arkadaşları için Japonca'ya çevirdi. Japonlar öyle mi diyerek kadehlerini kaldırdılar. Kampei! Kolyadayı gülümseyerek başını salladı, şarkıcıya ve salondakilere kadehini kaldırıp içti. Güzel bir yemekti. Kırmızı Ermenistan şarabı eşliğinde alabalıkla ördek, arkasından da kahve. Boyarski'nin fiyatları düşünülürse bu yemek Tuğ General'in bir aylık maaşına mal oluyordu. Ama o dayısı için buna değdiğini düşünüyordu. Büyük bir olasılıkla ancak 30 yaşına gelip de birçoğu yüksek rütbeli bir sürü kötü subay gördükten sonra dayısının tankçılar için neden bir efsane olduğunu anlamıştı. Kolya dayının kötü subayların asla sahip olmadıkları bir özelliği vardı. Emrindeki askerlerin iyiliğine içten bir ilgi duyuyordu. İlk tümeninin komutasını eline alıp etrafında Çeçenistan'ın enkazını gördüğünde Tuğ General Andreev Kolya dayısı gibi ikinci bir generale kavuşsa Rusya'nın çok şanslı olacağını düşünmüştü. Yeğen kendisi 10 yaşındayken olan bir şeyi hiç unutmamıştı. 1945 ile 1965 arasında ne Stalin ne de Kuruşçev Moskova'da savaşta ölenler için bir anıt dikmeyi düşünmüşlerdi. Kendi kendilerini ilahlaştırmak daha önemliydi onlar için. Oysa 1941 ile 1945 arasında ölen milyonlarca asker olmasa hiçbiri 1 Mayıs'ta halkı selamlamak için Lenin'in anıt kabirinin tepesinde olmazdı. Derken Kuruşçev'in de gittiği 1966'da Politbüro en sonunda meçhul askerin anısına bir anıt kabrin inşasını ve hiç sönmeyecek bir meşalenin yakılmasını emretmişti. Öyleyken bunun için açık bir alan kullanılmamıştı. Anıt kabir Aleksandrovski bahçelerindeki ağaçların arasına, Kremlin duvarının yakınına sıkıştırılmıştı. Bu konumda Lenin'in mumyalanmış ölüsünü görmek için oluşturulan uçsuz bucaksız kuyruktakilerin Anıtkabir dikkatini çekmeyecekti. 10 yaşındaki öğrencinin Kızıl Meydan'a gümbür gümbür akan tankları, topları ve roketleri, kaz adımlarıyla yürüyen askeri birlikleri ve dans eden jimnastikçileri hayranlıkla seyrettiği o yılki Mayıs geçit töreninden sonra dayısı onu elinden tutarak bahçelerle manej arasındaki Kremlev geçidine sürüklemişti. Ağaçların arasında kırmızı renkli cilalı granitten yassı bir taş vardı. Bunun yanında bronz bir kasenin içinde bir alev yanıyordu. Taşın üstünde şunlar yazılıydı: "Mezarının yeri meçhul, başarın ölümsüz." "Albay, bana bir söz vermeni istiyorum oğlum," dedi. "Söyle dayı." "Burasıyla Berlin arasında böylelerinin milyonlarcası yatıyor. Nerede yattıklarını, hatta çoğu zaman kim olduklarını bilmiyoruz. Ama onlar benimle savaştılar ve iyi adamlardı, anlıyor musun?" "Evet dayı." "Sana para, terfi veya şan şeref, her ne vaat ederlerse etsinler, o adamlara ihanet etmeni istemiyorum." "Söz veriyorum dayı." Albay elini yavaşça kaldırarak kepinin tepesine dokundu. Öğrenci de dayısını taklit etti. Eyaletlerden gelen kalabalık bir grup bir yandan frigolarını emerlerken onları merakla izliyordu. Görevi Lenin'in ne kadar büyük bir adam olduğunu onlara söylemek olan rehberin bayağı canı sıkılmıştı. Onları köşeye Lenin'in mozolesine doğru itti. "Misha Andreev dayısına geçen gün İzvestiya'da yazını gördüm. Büyük yankılar uyandırdı," dedi. General Nikolayev yeğenine dikkatle baktı. "Yoksa beğenmedin mi?"
"Sadece şaşırdım, hepsi bu."
"Sözlerimde samimiydim."
"Tahmin ederim, hep samimisindir."
"O adam tam bir bok oğlum."
"Öyle diyorsan öyledir dayı. Ama seçimleri kazanacak gibi görünüyor. Belki de çeneni tutsan daha iyi ederdin."
"Bunun için fazla yaşlıyım. Ne düşünürsem onu söylüyorum."
Yaşlı adam bir yandan yukarıdaki balkonda şarkı söyleyen Romanov prensesine bakarken derin düşüncelere dalmış gözüküyordu. Yabancı müşteriler günler o günlerde dostumu tanır gibi oldular. Oysa bu hiç de bir batı şarkısı değil, eski bir Rus türküsüdür. Derken general kolunu masanın öbür yanına uzatıp yeğeninin bileğini yakaladı.
"Bana bak delikanlı, başıma bir şey gelecek olursa..."
"Deli olma dayıcığım, sen hepimizi gömersin."
"Dinle, bir şey olursa beni Nova Deviçi'ye gömmeni istiyorum, tamam mı? Ayrıca sefil bir devlet töreni istemiyorum. Bir piskopos ve bir dini törenin bütün görkemini istiyorum, anladın mı?"
"Sen mi bir piskopos istiyorsun? Bu tür şeylere inanmadığını sanıyordum."
"Aptal olma. bir Alman 88'inin birkaç adım ötesinde düşüşünü ve patlamamasını yaşamış olan bir insanın yukarıda birinin bulunduğuna inanmaması imkansız. Tabii inanmıyordum, arası yapmak zorundaydım. Hepimiz yaptık bunu. Parti üyeliği, inanç aşılama konferansları, bunlar hepsi görevin bir parçasıydı. Ve hepsi de pislikti. Onun içinde ne istediğimi sana söyledim. Haydi artık kahvelerimizi içelim ve kalkalım. Şoförlü bir arabayla mı geldin?
Evet.
Çok iyi. Çünkü ikimiz de sarhoşuz. Beni evime kadar götürebilirsin.
Bağımsız Ukrayna Cumhuriyeti'nin başkenti Kiev'den hareket eden yataklı gece treni dondurucu soğukta karanlığın içinde Moskova'ya doğru yol alıyordu. 6. vagonun 2B sayılı kompartımanındaki iki İngiliz iskambil oynayarak vakit geçirmeye çalışıyorlardı. Brian Vincent bir ara saatine baktı. ''Sınıra yarım saat kaldı Sir Nigel. İyisi mi, yatmaya hazırlanın?''
Sir Nigel Irwin haklısın dedi ve giyimli haliyle üst kuşete tırmanarak yorganı çenesine kadar çekti.
''İnandırıcı olacak mıyım?'' diye sordu.
Eski asker evet gibilerden başını eğdi. ''Geri kalanını siz bana bırakın efendim.''
Sınırda kısa bir mola verildi. Trendeki Ukraynalı memurlar iki pasaportu önceden kontrol etmişlerdi. Ruslar sınırda trene bindiler. 10 dakika sonra yataklı kompartmanın kapısı vuruldu. Vincent kapıyı açtı.
Da, Basbort, Bozalayusta.
Kompartmanın içinde sadece loş bir mavi ışık vardı. Koridordaki ışığın sarı ve daha parlak olmasına rağmen Rus müfettiş gözlerini kısarak bakmak zorunda kaldı.
Vize yok dedi.
Tabii ki olmaz, bunlar diplomatik pasaportlar, vize gerekmiyor.
Ukraynalı her iki pasaportun kapağındaki İngilizce kelimeyi işaret etti.
Diplomat dedi.
Rus biraz sıkılmış gibi başını salladı. Moskova'daki FSB'den bir adama ve bir yüze ya da her ikisine karşı tetikte olması için direktif almıştı. İkinci pasaportu işaret ederek
''Yaşlı adam'' dedi.
Genç diplomat ''Yukarıda yatıyor'' dedi. ''Gördüğünüz gibi çok yaşlı. Kendini de iyi hissetmiyordu. Onu mutlaka rahatsız etmeniz lazım mı?''
''Kim o?''
''Moskova'daki büyükelçimizin babasıdır. Bu nedenle ben ona oraya kadar eşlik ediyorum. Oğlunu görecek.''
Ukraynalı kuşette yatan vücudu işaret etti.
Büyükelçinin babası.
Rus, teşekkür ederim. Rusçayı anlayabiliyorum diye Ukraynalıyı tersledi.
Şaşkındı. Pasaporttaki yuvarlak yüzlü ve dazlak kafalı adam ona verilen tanıma hiç ama hiç uymuyordu. Ad da farklıydı.
Ne Trup Show'du ne de Irwin. Sadece Lord Asquith.
Vincent, koridor soğuk olmalı dedi. Hava dondurucu. Lütfen dostluk adına kabul edin. Kiev'deki elçiliğimizin özel stokundandır.
Bir litrelik şişedeki vodka olağanüstü kalitedeydi. Parayla satın alınamayacak kalitede. Ukraynalı başını sallayarak gülümsedi ve Rus meslektaşını dürttü. Rus bir şeyler omurdandı. Her iki pasaportu da damgaladı ve dışarı çıktı. Kapı kapandıktan sonra Sir Nigel, bu battaniyelerin altından fazla bir şey duyamıyordum ama haberler iyi gibime geldi dedi. Böyle diyerek üst kuşetten bacaklarını aşağıya sarkıttı. Vincent parçaladığı iki sahte pasaportun parçalarını lavabodan suyla aşağı akıtmakla meşguldü. Kağıt parçaları vagonun altındaki delikten dışarı düşecek ve Güney Rusya'nın karlarının üstüne dağılacaktı. İçeri girmek için bir pasaport, dışarı çıkmak için bir pasaport. Kusursuz taklit edilmiş giriş damgalarıyla çıkış pasaportları kilit altındaydı. Vincent Sir Nigel'a merakla baktı. 33 yaşındaki genç adam yaşlı adamın yalnız babası değil, biyolojik olarak büyük babası bile olabileceğinin farkındaydı. Bir özel güçler askeri olarak çok çetin koşullu yerlere gitmişti. Ama yanında daima arkadaşlar, bir silah, bombalar, karşı koymak ve savaşmak için bir olanak olmuştu. Sir Nigel Irwin'in çok yüklü bir bedel karşılığında onu soktuğu dünya, bir aldatmaca ve yanlış bilgilendirme, sonsuz duman ve ayna dünyası ona duble bir vodka ihtiyacı duyuruyordu. Allah'tan çantasında aynı özel vodka'dan ikinci bir şişe vardı. Hemen birkaç yudum içti.
''Siz de ister misiniz Sir Nigel?'' diye sordu.
''Irwin bana göre değil.'' dedi. ''Mideyi allak bullak ediyor. İnsanın genzini yakıyor. Ama başka bir içkiyle sana katılacağım.''
Bond çantasından gümüşten yassı bir şişe çıkardı ve buna bağlı gümüş kadeyi doldurdu. Vincent'a bakarak kadeyi kaldırdıktan sonra bir yudum aldı. İçkinin tadını çıkardığı yüzündeki ifadeden belliydi. İçtiği St. James'de Bay Trubshaw'dan aldığı kaliteli Porto şarabıydı. Eski çavuş Vincent bütün bunların size zevk verdiğini düşünmekten kendimi alamıyorum dedi. Nice yıldır bu kadar eğlendiğimi hatırlamıyorum delikanlı.
33. ayrımın sonu. Sayfa 372.